Ayrım 7. Cendere. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Sayfa 71. Maalesef ki iddialar bu kadar sınırlı da değildi. Zira çanta içinde gelen para savcılığa sunulan ilk hediye değildi. Cinayet şüphelilerinin avukatları daha önce de bir savcıya 10 bin dolarlık bir saat hediye etmiş. Savcı da bunu kabul etmişti. Savcının adliyedeki parayı almamasıyla ilgili çeşitli iddialar da dolandı. Birincisi, başsavcı vekili Burhan Tezcan'ın valilikte yapılan bir güvenlik toplantısı sırasında emniyet müdürü Servet Yılmaz'ın "Bu cinayet dosyasını ne yaptınız? Halen iddianameyi hazırlamadınız. Pis kokular geliyor." demesi sonrası panik olmasıydı. Ancak ikinci dedikodu ise başkalarına oranla kendisine daha az rüşvet teklif edildiği iddiasıydı. İlginçtir, rüşvette kuryelik yapan banka yöneticisi Mayıs 2019'da dikkat çeken bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. Nedendi? Bir yandan da soruşturmadan sorumlu başsavcı vekili Burhan Tezcan hızla iddianame hazırladı. İddianamede Baba Cemal Kadıoğlu dışında herkes yer aldı. İddianameyi başsavcının onayına gönderen Burhan Tezcan apar topar rapor aldı ve tayin istedi. Başsavcı Yüksel Kocaman ise bu iddianameyi de onaylamadı ve geri gönderdi ve dosyayı başsavcı vekili Ender Coşkun'a verdi. Coşkun 28 Aralık 2018'de yeni bir iddianame daha hazırladı. Etti mi dördüncü iddianame? İddianamede Cemal Kadıoğlu'nun yanı sıra Veli Kadıoğlu da yer almadı. Daha ilginç olanı doğrudan Tarkan Kadıoğlu aleyhinde ifade veren koruması, eski polis Nurullah Bozatlı da iddianameden çıkarılıp tanık yapıldı. Ve aranan Kadıoğlu serbest. Dava görülmeye başlanmıştı ve tam da bu sıralarda ilginç bir olay yaşandı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında avukatları firari Tarkan Kadıoğlu hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Mahkemede sürpriz şekilde bunu kaldırdı ve ifadesinin alınması için yakalamaya çevirdi. Tesadüfe bakın, kayıp Tarkan Kadıoğlu da bir gün Ankara yerine niyeyse İzmir Adliyesi'ne gitti. Burada Segbis aracılığıyla uzaktan Ankara'daki mahkemeye bağlandı ve serbest bırakıldı. Her şey ne kadar da organizeydi. Bu arada soruşturma sırasında şikayetçi olmayan öldürülen iş adamının eşi Neslihan Ilıcan, "İlk duruşmada da şikayetim yok" dedi. İddiaya göre Cemal Kadıoğlu Ilıcan ailesine 10 milyon lira verdi. Bunun 5 milyonunu Neslihan Ilıcan, 5 milyonunu ise kardeş Haluk Ilıcan alacaktı. Neslihan Ilıcan ise bu iddialara karşın kendisine herhangi bir para verilmediğini kaydetti. İlginçtir, cinayetten sonra Neslihan Ilıcan eşinin mirasını reddetti. Üzerine kayıtlı depoları da eşinin kardeşi Haluk Ilıcan'a sattı. Aslında öldürülen. Sonunda cinayetten 1,5 yıl sonra mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Şemsettin Özden, Abdurrahman Doğal'a, Mehmet Emin Bülbül ve Abdulbaki Kadıoğlu'na tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şemsettin Özden'in cezasından indirime gidilmedi. Diğer 3 sanığın cezası indirim uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Şemsettin Özden ve Abdurrahman Doğalay'a ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 2'şer yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Lukman Mene'ye tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım suçundan 15 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık iş adamı Tarkan Kadıoğlu'na ise tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan indirim uygulanarak müebbet hapis cezası verildi. Tarkan Kadıoğlu için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken tutuksuz sanıklar Burhan Alpa'ya, Şanser Kadıoğlu ve Tarkan Boyraz ise beraat etti. Ve tabii ki cinayetin azmettiricisi ve bilinçli olarak dışarıda bırakılanı Tarkan Kadıoğlu karar duruşmasına gelmedi, kaçtı. Bu satırları yazarken halen firariydi. Ara ara Gaziantep'te görüldüğü iddiaları fısıldanıyordu. Sözün özü, Ankara'da bir iş adamının cesedinin üstü parayla örtülmeye çalışılmıştı. Asıl öldürülen ise Ilıcan ile birlikte adaletin kendisiydi. Ve yargı sisteminin içinde de bunun rahatsızlığını derinden hissedenler vardı. Bu satırlar onlar olmasa yazılamazdı. 5. Bölüm. Hakimlerden ve savcılardan mektup var. Bertolt Brecht demişti, kahramanlara gereksinim duyan ülkeye eyvahlar olsun. Maalesef bu topraklarda çokça ihtiyacımız var. Metastaz adlı önceki kitabımızı yazarken de yazdıktan sonra da devlet içindeki birçok gizli kahramanla buluştuk. İçlerinde görevdeki bazı hakimler ve savcılar da vardı. Şimdi onlardan aldığımız bir mektubu sizlerle yorumsuz paylaşacağız. İşte yargıda olanları bir de yargılayanlar anlatsın. Karanlık istibdat sürecinde aydınlık fenerimiz oldunuz. Siyasi iktidarın cemaatler, tarikatlar ve FETÖ ile olan dostluğuna dair gizli kalmış pek çok şeyi yazdınız. Aslında demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti'nin çöküş hikayesini anlattınız. Bu anlamda metastaz Türkiye Cumhuriyeti'nin çöküş hikayesinin özetidir. Tahliye ettiği FETÖ şüphelisi iş adamlarını tutuklatan savcıya FETÖ'cü diyen hakimi, FETÖ soruşturmasında rüşvet aldığını ortaya çıkaran başsavcının rüşvet alan bir FETÖ'cü olduğunu iddia ettikten sonra tutuklayan hakim, FETÖ'den tutuklandı gibi karmaşık olayların yaşandığı bir ülkenin namuslu, onurlu hakimleri ve savcıları olarak size yazıyoruz. 15 Temmuz darbesi öncesi FETÖ terör örgütü ile mücadele edip de sürgüne gönderilmeyen hakim ve savcı neredeyse kalmadı. Darbe sonrası kripto olanların FETÖ karşıtı olmasına bu ülke sakın aldanmasın. Bu konuda samimi olan hakim ve savcılar tabii ki baş tacımızdır. 5000 yıllık Türk milletinin onuruyla oynayan CIA ajanı bu hainlerin halen faal olduğunun farkındayız. Bu hainlerle aynı yatağa girenleri bizler çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin en kahpe, yalancı, şizofren manyaklarının HSK dahil ülkenin kurumlarının içinde olduğunun çok iyi farkındayız. Bu ülkenin değerlerine bağlı, kazanımlarını koruyan, hak, hukuk ve adaletten ayrılmayan hakim ve savcılarını kimi kravatlı talibanlara yedirmeyiz. Amacımız ve özlemimiz Avrupa ölçütlerinde yargı bağımsızlığının, yargıç güvencesinin, etkin ve yansız adaletin sağlandığı, hakim ve savcıların görüş ve taleplerinin yargı sorunlarında çözümde dikkate alınması, ayrımcı ve ayrıştırıcı tasarruflara tutulmadığı, liyakatin esas alındığı, cemaatlerin, tarikatların, siyaset ve çıkar gruplarının etkinliklerinin kanaat dahi olsa olmadığı, bir yargı düzeninin olduğunun, buna bağlı olarak yargılama yaptığımız Türk milletinin ciddi oranda kaybettiğimiz güven duygusunu yeniden kazanmak arzusudur. Size yazmamızdaki amacımız FETÖ terör örgütünün yarım kalan tasarruflarının kaldığı yerden devam ettiğine ve yeniden örgütlendiğine ilişkin kaygılarımızdır. Nasıl mı? 10 maddede isim isim olay olay skandallar. İşte anlatıyoruz. 1-15 Temmuz darbe gecesi İstanbul Başsavcısı, o tarihte İstanbul Başsavcı Vekili MAE'yi arayıp git darbeye müdahale et dediğinde, bu şahsın benim karnım ağrıyor deyip demediği HS tanık olarak dinlenmeli, bu şahsı Cumhurbaşkanı'na kimlerin HSK üyesi olarak refere ettiği, HSK üyesi olduktan sonra İstanbul yargısı ile ilgili tüm atamaları araştırılarak FETÖ veya İstanbul grubu ile ilgili tüm bağlantıları araştırılmalıdır. 2. A. ST. FETÖ döneminde İ ilinde başsavcı vekili olup 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ve son HSK döneminde B ilçesinin başsavcısı yapıldığı, Cumhuriyet Savcıları PBE, MB, MA, MMT, CK, AİG, AFT huzurunda ben geçmişte FETÖ ile çalıştım ama şimdi karşısındayım diye söyleyip söylemediği, başka kimse yokmuş gibi böyle bir ismin neden başsavcı yapıldığı, ayrıca bu konuşmada kendine karşı çıkan Cumhuriyet savcılarından kaç tanesinin sürgüne gönderildiği. B. bu başsavcının B ilçesinin yargı sınırlarında bulunan cezaevlerine giriş iznini sadece kendisine verip cezaevi savcılarını bertaraf edip etmediği, cezaevine birkaç kez bizzat giriş yaptığı, kimlerle görüştüğü, FETÖ borsasındaki rolü açısından kamera kayıtları, en azından 17-25 Aralık sonrası telefon kayıtları ve sinyal bilgileri incelenerek ihraç olan hangi FETÖ mensubu hakim ve savcı ile görüştüğü araştırılmalıdır. 3. FETÖ HSYK'sı zamanında İ ilinde başsavcı vekili yapılan ve şimdi K ilçesinde başsavcı olan HG'nin FETÖ HSYK'nın seçtiği 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçimlerinde FETÖ üyesi üyelerden kaç oy aldığı, bu üyelerin örgüt üyeliğinden ihraçlarına rağmen bu ismin neden başsavcı yapıldığı. 4. Selam Tevhid davasında bir dinleme kararında imzası olan hakimler FETÖ üyeliğinden ihraç edilmişken yaklaşık 250 dinleme kararı veren BA'nın kim ya da kimler tarafından İ ilinin adliyesinde komisyon başkanı yapıldığı. 5. B ilçesinin başsavcısı MA'nın adına kayıtlı 2 adet cep telefonunda baylog çıkıp çıkmadığı, çıkmış ise nasıl kapatıldığı, başka kimse yokmuş gibi neden başsavcı yapıldığı. 6. G ilçesinin başsavcı vekili S.İ.'nin Gebze imamı ile ne sıklıkta görüştüğü, kaç arama ve mesaj kaydının olduğu, neden işlem yapılmadığı, G adliyesinde FETÖ soruşturmalarının olağan bir şekilde yürüyüp yürümediği. 7. Darbeye aktif katılan ve MAK timinde olan BK'nın abisi olan YNK'nın hangi referansla HSK Teftiş Kurulu Başkanı yapıldığı, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edildiği ifade edilen binlerce hakim ve savcı soruşturmasını yaptırıp yaptırmadığı. 8. Son zamanlarda görevden alınan Teftiş Kurulu Başkanı YNK ile HSK Genel Sekreteri FA'nın neden istifa ettikleri veya ettirildikleri, bu görevlere gelirken kimlerin referans olduğu, haklarında MIT veya istihbarat raporlarının olup olmadığı. 9. Baylok delil değildir. Ayrıca FETÖ'nün örgüt olduğuna dair Bakanlar Kurulu kararı gereklidir gerekçesiyle iddianame iade eden mahkeme başkanının hangi gerekçeyle Yargıtay üyesi yapıldığı. 10. Daha bir günlük hakimin ilk görev yerinden bir gün sonra FETÖ davalarına bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine verilip verilmediği. Aynı hakimin TSK'dan sorumlu imam olduğunun iddia edilmesi üzerine soruşturma geçirip geçirmediği, bir günlük hakimin hangi başarılı çalışması gözetilerek o göreve kimler tarafından atandığı araştırılmalıdır. FETÖ adlı terör örgütünün PKK denen terör örgütünden de tehlikeli olduğunun farkındayız. Örgütün devlete metastaz yaptığı gerçeği sizlerin kalemiyle anlatıldığı gibi en üst düzeyden Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da ifade edilmiştir. Sizce bir gariplik yok mu? Yukarıda anlatılan tayin ve atamalar dikkat çekici olmakla birlikte tersinden oldukça dikkat çeken başka tayin ve atamalar yaşanmıştır. Şöyle ki, 1. Kamuoyunda Poyrazköy davası, kafes eylem darbe davası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği davası, Çağdaş Eğitim Vakfı davası, amirallere suikast davası, İstanbul Askeri Casusluk davası gibi FETÖ terör örgütünün kumpas davalarını çökerten ve FETÖ'nün en güçlü olduğu zamanda cesurca kararlar alan ve FETÖ terör örgütüne yasal olarak ilk suç duyurusunda bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı SK'nın hangi gerekçeyle ve kimler tarafından Şanlıurfa hakimliğine sürüldüğü. 2. Tokat Başsavcısı EB'nin ülkede ilk ankesörlü telefon soruşturmasını keşfedip soruşturmalar yaparken, hatta FETÖ terör örgütünün mülkiye ayağını tam çökertmek üzereyken neden ve kimler tarafından görevden alınıp etkisiz göreve getirildiği. 3. FETÖ terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde kumpas mağduru subayların tahliyesine karar veren Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı YA'nın Adana Hakimliğine neden sürüldüğü. 4. Yine FETÖ terör örgütünün en güçlü zamanlarında cesurca kararlar alan ve ülkedeki sayılı ceza hakimlerinden olan OK'nın neden pasif görevlerde çalıştırıldığı? 5. 15 Temmuz adli darbe teşebbüsü gecesinde devleti adeta sokaktan toplayan, yaptıkları tarihe geçen Ankara terör suçlarından sorumlu başsavcı vekili N.İ.'nin neden görevden alındığı? 6. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ÖFA'nın ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 3 Yargıtay üyesiyle ilgili Yargıtay'a suç duyurusunda bulunup ayrıca iddia edildiği üzere yüzlerce hakim ve savcının ankesör görüşmelerinden FETÖ üyesi olduğunu tespit edip açıkladığı günden bir hafta sonra sözde terfi ile Yargıtay üyesi yapılıp neden kadastro dairesinde görevlendirildi? 7. 15 Temmuz darbe girişiminin beyni olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ü tutuklamaya sevk eden, tahliyesi üzerine hemen itiraz edip yeniden tutuklanmasını isteyen Cumhuriyet Savcısı CE'yi Kırıkkale'ye tayin edip emekliye ayrılmaya kimlerin zorladığı? 8. Ben geçmişte FETÖ'yü de çalıştım diyen başsavcının bu sözüne şahit olup itiraz eden Cumhuriyet savcılarının şimdi nerede oldukları, sürülüp veya görev yerlerinin değiştirilip değiştirilmediği, bu şahitlikleri nedeniyle akıbetlerinin ne olduğu. 9. Manisa Başsavcısı Ç.Ş. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ terör örgütünün çanına adeta ot tıkadı, sonrasında başına neler geldiği. 10. İzmir Başsavcı Vekili olan O.B. FETÖ terör örgütünün kumpaslarını deşifre edip FETÖ üyesi kimi general ve amiral düzeyinde pek çok subayı tespit etti. Hatta 15 Temmuz darbe girişiminin bu hamleler nedeniyle öne çekilmesine neden oldu, neden pasif bir göreve verildiği araştırılmalıdır. Bu ve benzeri daha pek çok mağdur edilmiş hikayesini anlatmaktan korkan hakim ve savcılar var. Son dönemlerde terfi edenlerle mağdur edilenlerin hikayelerini anlatmaya çalıştık. Sizce bir gariplik yok mu? Dili, dini, rengi, ideolojisi, hukuk ve vicdanı olan bir kısım hakim ve savcı. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 80.